Ayrım 4.
Herhangi bir şekilde mümkün gördüğü şeyleri istemeye yöneldiğinden, bizim dışımızdaki bütün nimetlerin gücümüzden aynı derecede uzak olduğunu düşününce, sahip olmamız gerektiğini sandığımız nimetlerden, kendi kabahatimiz dışında yoksun kaldığımız takdirde, Çin ya da Meksika krallıklarına sahip olmamaktan duyduğumuz eseften daha büyük bir esef duymayacağımız muhakkaktır. Böylece denildiği gibi yoksunluğu erdem sayarak, nasıl şimdi elmaslar kadar az bozulur nesnelere ya da kuşlar gibi kanatlara sahip olmayı arzu etmiyorsak, hastayken sağlıklı olmayı ya da hapisteyken serbest bulunmayı da daha fazla arzu etmeyiz. Fakat her şeyi bu açıdan görmek için büyük bir egzersize, sık sık tekrarlanan bir derin düşünmeye, meditation, gerek vardır. Vaktiyle talihin boyunduruğundan kendini kurtarabilen, acılara ve yoksulluğa rağmen tanrılarıyla mutluluk yarışına çıkan filozofların sırrı da özellikle burada bulunsa gerektir. 8. Dipnot. Açıkça stoacılar kastediliyor. Bu durumda stoacılar hakkında 1. bölümde not 15 rastladığımız ihtisari kayıtların global ve sistematik nitelikte olmadığı anlaşılıyor. Çünkü onlar doğanın kendilerine çizdiği sınırları durmadan gözden geçirmeye çalışarak ancak düşüncelerinin kendi ellerinde olduğunu ve yalnız onun kendilerini başka şeylere her türlü tutkudan affection alıkoyduğunu gayet iyi değerlendiriyorlardı. Böylece düşünceleri üzerinde öyle mutlak bir egemenlikleri vardı ki, bu hususta oldukça haklı olarak kendilerini başka insanların hepsinden daha zengin, daha güçlü, daha özgür ve daha mutlu görüyorlardı. Çünkü başkaları bu felsefeye sahip olmadıklarından doğanın ve talihin lütfuna ne kadar ermiş olurlarsa olsunlar, yine de en sonra bu ahlaka sonuç olarak 9 dipnot. Görünüşe göre konuşmanın geçici ahlakı ile Elizabeth'e 4 Ağustos 1645 tarihli mektupta ifade edildiği şekliyle kesin ahlak arasındaki farklar sorunu henüz çözülmüş olmaktan uzaktır. Bu ahlaklardan birincisi sadece günlük davranış tarzının pratik gereklerine dayanmakta. İkincisi ise aksine akla dayanan kesin bir yargıdan kaynaklanmaktadır. Ve bu iki ahlak, öğütleri bakımından uyuşsalar bile doğruluklarının ispatlanması esaslı farklılıklar gösterir. Geçici ahlakın sonunda aynen olduğu gibi kesinleşeceği kabul edilse bile, bu ancak onun akıl tarafından felsefenin nihai sonucu olarak yeniden elde edilmesiyle mümkündür. O vakte kadar geçici ahlakın doğru olup olmadığı bilinemez. Ve bilinemediği için de akıl bakımından her şey sanki o doğru değilmiş gibi cereyan eder. E. Gilson. Elizabeth'e 4 Ağustos 1645 tarihli mektubun konuşmanın şimdi okunan pasajına tekabül eden pasajı şudur. Aradaki benzerliklerden çok farklara dikkat edilmesi yerinde olur. Bence bir kimse başkasından hiçbir şey beklemeden kendi kendisine mutlu olabilir. Yeter ki metot üzerine konuşmada ortaya koyduğum 3 ahlak kuralı ile ilgili 3 şeye riayet etsin. Birincisi, hayatın bütün hal ve şartlarında neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini bilmek için daima aklını, esprit, mümkün olduğu kadar iyi kullanmaya çalışmalıdır. İkincisi, aklın ona öğütleyeceği her şeyi ihtiraslarının ya da iştahlarının aldatmasına kapılmaksızın sağlam ve değişmez bir kararlılıkla yerine getirilmelidir. Ve işte bence erdem sayılması gereken şey bu kararlılığın sağlamlığıdır. Erdemi şimdiye kadar hiç kimsenin bu şekilde açıkladığını bilmiyorum. Sadece onu birçok türlere ayırmışlar ve kapsamlarına giren çeşitli şeylere göre her birine ayrı ayrı adlar vermişlerdir. Üçüncüsü, o kişi böyle elinden geldiğince akla uygun davranırken sahip olmadığı bütün varlıkların, biens, tamamen iktidarı dışında kaldığını düşünmeli ve böylelikle onları asla arzulamamaya kendisini alıştırmalıdır. Çünkü hiçbir şey arzu kadar, esef ya da pişmanlık kadar bizi mutlu olmaktan alıkoyamaz. Ama eğer her zaman aklımızın buyurduğu şeyleri yapacak olursak, olaylar sonradan bize yanıldığımızı gösterseler bile pişmanlık duymamız için hiçbir zaman bir neden bulunmayacaktır. Çünkü bunda bizim hiçbir kusurumuz yoktur. Örneğin, sahip olduğumuzdan fazla kolumuz, sahip olduğumuzdan fazla dilimiz olmasını arzu etmediğimiz halde, sahip olduğumuzdan fazla sağlığımız ya da servetimiz olmasını arzu etmemizin nedeni, sırf bu şeylerin davranış tarzımız sayesinde elde edilebileceğini ya da bunların bizim doğamız gereği olduğunu ama başkaları için böyle olmadığını sanmamızdır. Bu sanıdan kurtulmamız ancak daima aklımızın öğüdüne göre hareket ettiğimize göre gücümüz dahilinde bulunan hiçbir şeyi ihmal etmediğimizi ve bu hastalıklarla talihsizliklerin de bir insan için refah ve sağlık kadar doğal şeyler olduğunu düşünmemizle mümkündür. Kaldı ki arzuların her türlüsü mutlulukla uyuşmaz da değildir. Uyuşmaz olanlar ancak sabırsızlık ve kederle birlikte gidenlerdir. Yine aklımızın hiç yanılsamaması da zorunlu değildir. En iyi olduğuna hükmettiğimiz bütün şeyleri yapmak için kararlılık ve erdem göstermekle asla kusur etmediğimize vicdanımızın tanıklık etmesi yeterlidir. Böylece bizi bu hayatta mutlu etmeye yalnızca erdem yeter. Ama şu var ki erdem, zihnin, entendment, ışığı ile aydınlanmadığı takdirde sahte olabilir. Yani iyilik yapmak iradesi ve kararlılığı bizi iyi sandığımız bazı kötü şeyleri yapmaya götürebilir ki, bu takdirde bu davranışlardan doğan mutluluk sağlam bir mutluluk değildir. Ve mutat olarak bu erdem hazlarla, iştihalarla ve ihtiraslarla zıtlaştırıldığına göre uygulanması da son derece güç olur. Halbuki aklın doğru kullanılması iyilik hakkında hakiki bir bilgi verdiğinden erdemin sahte olmasını önler. Hatta onu meşru hazlarla birlikte sunarak uygulanışını o kadar kolaylaştırır ve bize doğamızın şartlarını öğreterek arzularımızı öylesine sınırlandırır ki insan için en büyük mutluluğun aklın doğru kullanılışına bağlı bulunduğunu ve dolayısıyla bu doğru kullanılışı elde etmeye yarayan inceleme ve araştırmanın etüt, mümkün en yararlı ve aynı zamanda en hoş ve haklı uğraş olduğunu itiraf etmek zorunda kalırız. En sonra bu ahlaka sonuç olarak insanların bu hayatta yaptıkları türlü işleri içlerinden en iyisini seçebilmek için gözden geçirmek istedim. Başkalarının uğraştıkları işler hakkında bir şey söylemek istemem. Fakat kendime gelince yaptığım işi sürdürmekten yani bütün hayatımı aklımı işletmekte ve kabul ettiğim metodu izleyerek gücümün yettiği kadar hakikatin bilgisinde ilerlemekte kullanmaya devam etmekten daha iyi bir şey yapamayacağıma inandım. Bu metodu kullanmaya başladığımdan beri o kadar hoşnuttum ki bu hayatta bundan daha tatlı, bundan daha masum bir hoşnutluk duyulabileceğini sanmıyordum. Her gün onunla hayli önemi olduğunu sandığım ve başka insanların genellikle bilmedikleri bazı hakikatleri keşfediyordum. Ve bundan duyduğum sevinç ruhumu o kadar dolduruyordu ki bütün başka şeyler artık bana zevk vermez olmuştu. Bundan başka yukarıdaki üç düstur ancak bilgimi arttırmaya devam etmek niyetime dayanmaktaydı. Çünkü Tanrı her birimize doğruyu yanlıştan ayırt etmek için bir ışık verdiğinden, vakti gelince başkalarının görüşlerini incelemek için kendi muhakememi kullanmaya karar vermiş olmasaydım, bir süre onlarla yetinmem gerektiğini bir an olsun düşünmezdim. Ve daha iyilerini bulmak için kendi muhakememi kullanmaya karar vermiş olmasaydım, onları takip ederken kendimi vicdan huzursuzluğundan uzak tutamazdım. Ve nihayet eğer edinilebilecek güçte olduğum bütün bilgileri ve aynı şekilde gücüm dahilinde bulunan bütün nimetleri bana sağlayacağını düşündüğüm bir yol izlemeseydim, ne arzularıma sınır çekebilir ne de mutlu olabilirdim. Çünkü irademiz ancak zihnimiz, entendment, onu kendisine iyi ya da kötü gösterdiğine göre on dipnot. Bu kelime orijinal edisyonda bulunmamaktadır. Bir dizgi hatasından ötürü mü olabilir ama bu kesin olarak söylenemez. Descartes'in dili, Montaigne'in dilinde görülen esneklikle klasik çağın sert kuralcılığı arasında bir geçiş dönemi dilidir. Böyle olmakla birlikte Descartes'in Mersenne yazdığı 9 Şubat 1639 tarihli bir mektupta dizgi hatalarından yakındığını belirtmeliyiz. Bir şeyi istemeye ya da istememeye karar verdiğinden İyi hareket etmek için iyi hüküm vermek ve elden geldiğince iyi hareket etmek için de, yani bütün erdemlerle bütün öbür nimetleri elde edebilmek için de mümkün olduğu kadar iyi hüküm vermek yeter. Bundan emin olunca da mutlu olmamak imkansızdır. Kendime bu düsturları sağladıktan ve bunları daima ilk hakikatler olarak inandığım iman hakikatleriyle birlikte bir yana koyduktan sonra 11 dipnot. Tekrarlanan bu ihtiyatlı ifade, Descartes hakkındaki bilgilerimiz göz önünde tutulursa aynı zamanda tamamen samimi bir ifade olarak görünüyor. Geri kalan bütün görüşlerimden kurtulmak işine serbestçe girişebileceğim yargısına vardım. Ayrıca bu işi bütün bu düşüncelerin aklıma geldiği sobanın başına kapanıp kalmaktan çok insanlarla konuşarak daha iyi başarabileceğimi umuyordum. Bunun için henüz kış sona ermeden yola koyuldum. Bundan sonra geçen 9 yıl boyunca 12 dipnot, yani 1619'dan 1628'e kadar. Dünyanın şurasında burasında dolaşmaktan başka bir şey yapmadım. Orada oynanan bütün oyunlarda da oyuncudan çok seyirci olmaya çalıştım. Ve böyle yaparken de her bir konuda onu şüpheli kılabilecek, aldanmamıza yol açabilecek noktalar üzerinde ayrıca düşünerek daha önce haberim olmadan zihnime girebilmiş olan bütün yanlışları söküp atıyordum. Bu işte sırf şüphe etmek için şüphe eden ve her zaman kararsız görünen şüphecileri taklit ettiğim sanılmasın. Çünkü benim bütün amacım kaya ya da kili bulmak için oynak toprakla kuma atmaktı. Bunu da sanırım oldukça iyi başarıyordum. Çünkü incelediğim önermelerin yanlışlığını ya da kesinlikten yoksunluğunu zayıf tahminlerle değil de açık ve sağlam muhakemelerle meydana çıkarmaya çalışırken, kendilerinden oldukça kesin bir sonuç çıkarılamayacak kadar şüpheli önermelere hiç rastlamıyordum. Çünkü hiç değilse şüphesiz bir şeyi içermediklerini şüphesiz olarak çıkarıyordum. Ve nasıl eski bir evi yıkarken yenisini yaptığımızda kullanılmak üzere yıkıntıları genellikle saklarsak, öylece görüşlerimden temelleri çürük olduğu yargısına vardıklarımı yıkarken türlü türlü gözlemlerde bulunduğum gibi birçok deneyimlerde ediniyordum. Bu deneyimlerde ayrıca bana o zamandan beri daha kesin bir takım görüşler edinmekte yardımcı olmuşlardı. Bir yandan da kendime kotardığım metotta pratiğimi arttırmaya devam ediyordum. Çünkü bütün düşüncelerimi genellikle bu metodun kurallarına göre yürütmeye dikkat ettikten başka, ara sıra birkaç saatimi de bu metodun bazı matematik güçlüklere uygulanmasına ve hatta bu kitapta açıklanan birçoklarında göreceğiniz gibi 13 dipnot. Yani konuşma ile aynı kitap içinde toplanan 3 eserde. Bu üç eser 1619-1628 döneminden sonraya aittir. Bunun için dikkat edilecek olursa Descartes bunların bu döneme ait iyice hazırlanıp kotarılmış eserler olduğunu ileri sürmüyor. Bununla birlikte optik ve meteorlar üzerinde ilk incelemeleri gerçekte 1628'den önceye aittir. Yeterince sağlam bulmadığım bütün öbür bilimlerin ilkelerinden ayırarak matematik güçlüklere benzer hale getirebildiğim başka bazı güçlükleri ayırıyordum. Böylece görünüşte tatlı ve masum bir hayat sürmekten başka bir işi olmadığından, bütün vaktini zevklerle kötülükleri birbirinden ayırmaya veren, boş zamanlarından can sıkıntısı çekmeksizin kam alan ve dürüst eğlenceler içinde yaşamakla yetinen kimseler gibi yaşayarak, amacımda sebat etmekten ve belki de kitap okumak ya da edebiyatçılarla konuşmaktan daha yararlı olarak hakikatin bilgisinde ilerlemekten geri kalmıyordum. Ne var ki ben daha bilginler arasında tartışılan güçlükler hakkında bir karar vermeden ve alelade felsefeden 14 dipnot, yani genellikle öğretilen felsefeden, iskolastik felsefeden. Daha kesin bir felsefenin temellerini araştırmaya başlamadan önce bu 9 yıl gelip geçti. Benden önce niyet ettikleri halde bu işi başaramadıklarını gördüğüm birçok üstün zekaların örneğine bakarak o kadar çok güçlük hayal ediyordum ki, eğer bazı kimselerin benim bunu başardığımı etrafa yaydıklarını görmeseydim, henüz bu eseri yazmaya kalkışmazdım belki de. Bu kimselerin bu görüşlerini neye dayandırdıklarını söyleyebilecek durumda değilim. Eğer konuşmalarımın bunda bir etkisi oldu ise, o da herhalde biraz okumuş kimselerin adetlerinin aksine olarak bilmediğimi safça itiraf etmem ve belki de hiçbir doktrinle böbürlenmeksizin başkalarının şüphesiz saydığı birçok şeylerden niçin şüphe ettiğimin nedenlerini göstermem olacaktır. Fakat gönlüm kendimi olduğumdan başka bir yerine koymak istemeyecek kadar gururlu olduğu için kendimi bana verilen üne her vasıta ile layık kılmaya çalışmam da gerekiyordu. İşte bu arzu ile bundan tam 8 yıl önce tanıdıklarımın bulunabileceği bütün yerlerden uzaklaşarak buraya yerleşmeye karar verdim. Bu ülkede 15 dipnot Hollanda'da. Bu ülkede uzun savaş yılları öyle düzenler kurmuştur ki burada beslenen ordular ancak barış meyvelerinden daha fazla güvenle zevk alınsın diye hizmet ediyor gibidir. Burada pek çalışkan ve başkalarının işlerini merak etmekten çok kendi işleriyle uğraşan büyük bir halkın kalabalık bireyleri arasında en işlek kentlerdeki kolaylıkların birbirinden yoksun kalmaksızın en ıssız çöllerdeki kadar yalnız ve bir köşeye çekilmiş halde yaşayabildim. 4. Bölüm 1. Dipnot 1644 tarihli Latince başlık Rationes quibus exixentia Dei animae humanae probatur. Quae sunt metafisica fundamenta. Metafiziğin temelleri olan Tanrı ile insan ruhunun varlığını ispatlayan kanıtlar. Bakınız başlangıç bölümü not 2. Bilmem oradaki ilk düşüncelerimi, meditations, size anlatmama gerek var mı? Çünkü pek metafizik ve pek alışılmamış cinsten olduklarından herkesin zevkine uygun gelmeyebilirler. 2. Dipnot. Bilmem, size anlatmama gerek var mı yerine Latince metinde Non libenter hic refero, burada istediğimin aksine anlatıyorum deniliyor. Açıkça anlaşıldığına göre konuşmanın 4. bölümü ilk önce Latince olarak yayımlanacak olan 1641 Meditations'ları bekleyerek yapılmış bir özet analizden ibarettir. Daha derin bir açıklamanın o tarihte okuyucu kitlesi tarafından anlaşılması kabil değildi. Bu, geçici metafizik ile Descartes'in kesin metafiziği arasındaki ilişkiler Etienne Gilson'ın yorumlarında etraflı bir şekilde anlatılmıştır. Bununla birlikte bulduğum temellerin yeterince sağlam olup olmadığına dair bir yargıya varılabilmesi için bundan söz etmek zorundayım. Yukarıda söylendiği gibi gelenek ve görenekler konusunda bazen pek şüpheli olduğu bilinen görüşlere hiç şüphe götürmez görüşlermiş gibi uyulması gerektiğini epey zamandan beri fark etmiştim. Fakat yalnızca hakikati araştırmakla uğraşmak istediğim için bunun tam tersini yapmam ve haklarında en ufak bir şüphe duyabileceğim şeylerin hepsini doğru sandığım görüşler arasında tamamıyla şüphe götürmez bir şeyin kalıp kalmayacağını görmek için mutlak surette yanlış sayarak atmam gerektiğini düşündüm. Böylece duyularımız bizi bazen aldattığına göre onların bize hayal ettirdikleri şekilde var olan hiçbir şeyin bulunmadığını farz etmek istedim. Geometrinin en basit konuları üzerinde bile muhakeme yürütürken yanılan ve yanlış muhakemeler, paralogismes, yapan insanlar bulunduğu için başkaları gibi benim de yanılabileceğime hükmederek daha önce ispat aracı demonstrations olarak aldığım bütün kanıtları rations yanlış diye atıyordum. Nihayet uyanıkken zihnimizde bulunan fikirlerin aynen ve hiçbiri gerçek olmaksızın uyurken de aklımıza gelebileceğini göz önüne alarak o ana kadar zihnimize girmiş olan bütün şeylerin düşlerime giren hayallerden daha gerçek olmadığını farz etmeye karar verdim. Fakat hemen bunun ardından her şeyin yanlış olduğunu bu şekilde düşünmek istediğim sırada bunu düşünen benim zorunlu olarak bulunan bir şey olmam gerektiğini fark ettim. Ve şu, düşünüyorum. Öyleyse varım hakikatinin, şüphecilerin en acayip varsayımlarının bile sarsmaya gücü yetmeyecek derecede sağlam ve güvenilir olduğunu görerek, 4 dipnot. Latince metin, adeo certam esse atque evidentem, o kadar kesin ve o kadar apaçık. bu hakikati aradığım felsefenin ilk ilkesi olarak kabul etmeye tereddütsüz karar verdim. 5. Dipnot. Latince metin, tuto, tam emniyetle. Sonra ne olduğunu dikkatle inceledim ve hiçbir bedenim olmadığını, içinde bulunduğum ne bir dünya ne de bir yer olmadığını farz edebildiğim halde, bu yüzden kendimin var olmadığını farz edemediğimi, tersine sırf başka şeylerin doğruluğundan şüphe etmeyi düşünmemden, kendimin var olduğum sonucunun pek açık ve pek kesin bir şekilde çıktığını, oysa düşünmekten kesilseydim, hayal ettiğim bütün şeyler doğru olsalar bile var olduğuma inanmak için elimde hiçbir neden kalmayacağını görerek anladım ki, ben bütün özü, mahiyeti ve doğası düşünmek olan ve var olmak için hiçbir yere ihtiyacı bulunmayan ve maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir cevherim. Öyle ki bu ben, yani kendisiyle neysem o olduğum ruh, bedenden tamamıyla farklıdır. Hatta bilinmesi onu bilmekten daha kolaydır. Ve beden var olmadığı halde bile neyse o olmaktan geri kalmaz. Bundan sonra genel olarak bir önermenin doğru ve kesin olması için gereken şeyi gözden geçirdim. Çünkü madem ki böyle olduğunu bildiğim bir önerme bulmuştum, o halde bu kesinliğin neden ibaret olduğunu da bilmem gerektiğini düşündüm. Ve bu, düşünüyorum öyleyse varım da, düşünmek için var olmak gerektiğini pek açık olarak görmemden başka, hakikati söylediğimi bana garanti eden bir şey bulunmadığını görerek, pek açık ve pek seçik olarak kavradığımız şeylerin hep doğru olduğunu genel bir kural olarak kabul edebileceğime, yalnız seçik olarak kavradığımız şeylerin hangileri olduğunu tam olarak görmekte bazı güçlükler bulunduğu yargısına vardım. Bundan sonra şüphe etmem, yani varlığımın mükemmel olması üzerinde düşünerek, çünkü bilmenin şüphe etmekten daha büyük bir mükemmellik olduğunu açıkça görüyordum. Olduğumdan daha mükemmel olan bir şeyi düşünmeyi nereden öğrendiğimi araştırmaya karar verdim. Ve bunu gerçekten daha mükemmel bir varlıktan, nature, öğrenmiş olmam gerektiğini apaçık anladım. Kendi dışımdaki başka birçok şeyler, örneğin gök, yer, ışık, sıcaklık gibi daha binlerce şey hakkındaki düşüncelerime gelince, bunların nereden geldiğini bilmekte o kadar zorluk çekmiyordum. Çünkü onlarda kendilerini benden üstün kılacak hiçbir şey görmediğimden, hakiki oldukları takdirde bu düşüncelerin oldukça mükemmel olan kendi varlığımdan geldiklerine inanabilirdim. Hakiki olmadıkları takdirde ise onları yokluktan edindiğime, yani bir eksikliğin bulunması dolayısıyla bende bulunduklarına inanabilirdim. Ama bu, kendi varlığımdan daha mükemmel bir varlık fikri için aynı olmazdı. Çünkü onu yokluktan edinmek açıkça imkansız bir şeydi. Sonra da en mükemmelin daha az mükemmelden çıkmasında, ona bağlı olmasında, hiçten bir şeyin meydana gelmesinden daha az aykırılık bulunmadığına göre onu kendimden de edinemezdim. Böylece olduğumdan daha mükemmel bir varlık, nature, hatta herhangi bir şekilde bende bir fikri bulunan bütün mükemmelliklere sahip olan bir varlık tarafından, yani tek kelimeyle söylersem Tanrı tarafından bu fikrin bana verilmiş olması ihtimali kalıyordu geriye. Buna bir de şunu ekledim. Madem ki sahip olmadığım bir mükemmellik biliyordum, öyleyse ben var olan biricik varlık değildim. İzninizle burada ekolün kelimelerini dilediğimce kullanacağım. Sayfa 35. 6. Dipnot. İskolastik felsefe dilinin kelimelerini. 1. bölümün 4. notuna bakınız. Gerçekten de bu pasaj baştan başa iskolastik düşüncenin damgasını taşır. Kendisine bağlı bulunduğum ve sahip olduğum her şeyi kendisinden edindiğim daha mükemmel başka bir varlığın bulunması zorunlu olarak gerekiyordu. Çünkü yalnız ve başka her şeyden bağımsız olsaydım, öyle ki mükemmel varlıktan almış olduğum bu pek az mükemmelliği kendimden edinseydim, aynı nedenden ötürü kendimde eksik olduğunu bildiğim arta kalan bütün mükemmellikleri de kendime verebilir. Böylece kendim de sonsuz, ezeli ve ebedi, değişmez, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter hale gelebilir ve nihayet Tanrı'da bulunduğunu görebildiğim bütün mükemmelliklere sahip olabilirdim. Çünkü yürüttüğüm bu muhakemelere göre varlığımın, nature, gücü yettiği ölçüde Tanrı'nın varlığını, nature, bilebilmek için ben de herhangi bir fikrini bulduğum bütün şeylere sahip olmanın bir mükemmellik olup olmadığını gözden geçirmem yeterliydi. Ve de herhangi bir mükemmelliyetsizlik gösteren şeylerden hiçbirisinin onda bulunmadığına, bütün öbür şeylerin ise bulunduğuna emindim. Şüphe, değişkenlik, keder ve benzeri şeylerin onda olamayacağını görüyordum. Çünkü kendim de bunlardan arınmış olsaydım çok memnun olurdum. Sonra bundan başka bende birçok duyulur, sensibles ve cisimsel şeylerin fikirleri de vardı. Çünkü her ne kadar rüya gördüğümü ve gördüğüm ya da hayal ettiğim bütün şeylerin yanlış olduğunu varsaysam da bunlara ait fikirlerin düşüncemde hakikaten bulunduğunu inkar edemezdim. Fakat akıllı varlığın, nature intelligence, cisimsel varlıktan ayrı olduğunu kendimde daha önceden gayet açık bir şekilde bildiğim için her bileşim, composition, bir bağımsızlık ifade ettiğini, bağımlılığın da açıkça bir kusur olduğunu göz önüne alarak bu iki varlıktan meydana gelmiş kompoze olmanın Tanrı için bir mükemmellik olamayacağına, dolayısıyla da Tanrı'nın böyle olmadığına hükmediyordum. Ve yine hükmediyordum ki eğer dünyada tamamen mükemmel olmayan bazı cisimler ya da akıllar, intelligences, ya da başka varlıklar var ise varoluşlarının Tanrı'ya bağlı olması gerekir. Dolayısıyla da onsuz tek bir an bile var olamazlar. Bundan sonra başka hakikatler aramak isteğiyle geometricilerin konusunu ele alıp en basit ispatlarından bazılarını gözden geçirdim. Bu konuyu uzunluk, enlilik ve yükseklik ya da derinlikçe sınırsız olarak yaygın etendu, parçalara bölünebilir, çeşitli şekil ve büyüklüklerde her türlü hareket ya da yer değiştirmeye elverişli, sürekli bir cisim ya da sınırsızca yaygın bir mekan olarak anlıyordum. Çünkü geometriciler objelerinin bütün bunlardan meydana geldiğini varsayarlar. Herkesçe geometricilerin ispatlarına atfedilen bu mutlak, grande kesinliğin sırf bunların apaçık anlaşılmasına dayandığını görerek daha önce bahsettiğim kural uyarınca bu ispatlarda objelerinin varlığını bana temin eden bir şey bulunmadığını fark ettim. Qui em assurat. Çünkü örneğin bir üçgen varsayarsak onun üç açısının iki dik açıya eşit olması gerektiğini pek iyi gördüğüm halde yeryüzünde üçgen diye bir şeyin bulunduğunu bana temin eden herhangi bir şey görmüyordum. Halbuki mükemmel bir varlık fikrini incelediğimde varlığın onda tıpkı bir üçgenden edindiğim fikirde üç açının iki dik açıya eşit olması bulunduğu gibi ya da bir küre fikrinde bütün kısımların merkezden eşit uzaklıkta olması bulunduğu gibi hatta daha da açık olarak bulunduğunu görüyordum. Dolayısıyla da bu mükemmel varlığın yani Tanrı'nın olması ya da var olması hiç değilse en az herhangi bir geometri kanıtlaması kadar kesindi. Fakat pek çok kimse onu bilmenin hatta kendi ruhlarının ne olduğunu bilmenin güç bir şey olduğuna inanır. Bunun nedeni bu kimselerin zihinlerini asla duyulur şeylerin ötesine yükseltememeleridir. Hiçbir şeyi maddi şeyler için yaratılmış özel bir düşünme tarzı olan hayal gücüyle hayal etmeden incelemeye alışık olmadıklarından, hayal edilmeyen bütün şeyler onlara anlaşılmaz gibi görünür. Nitekim filozofların ekollerde bir düstur diye bellettikleri şeyde de bu açıkça görülür. Bu düstura göre, ilkin duyuda bulunmayan hiçbir şey zihinde bulunamaz. 7. Dipnot. İskolastikten miras kalan ünlü sözün harfi harfine çevirisi. Nihil in intellectu, quod non prive fuerit in sensu. Oysa Tanrı ve ruh fikirlerinin hiçbir zaman duyuda bulunmadığı kesindir. Bu yüzden sesleri işitmek ya da kokuları koklamak için hayal güçlerini kullanmak isteyenler, bence sesleri işitmek ya da kokuları koklamak için gözlerini kullanmak istiyor gibidirler. Yalnız şöyle bir fark var. Görme duyusu, kendi objeleri hakkında bize hakikati bildirmekte, hiç de kendi objeleri hakkında hakikati bildiren koklama ve işitme duyularından geri kalmaz. Ama zihnimiz işe karışmadan ne hayal gücümüz ne de duyularımız bize herhangi bir şeyden emin kılabilir. Nihayet ileri sürdüğüm kanıtlara rağmen Tanrı'nın ve kendi ruhlarının varlığına yeterince kani olmayan kimseler hala bulunuyorsa onların şunu bilmelerini isterim ki 8 dipnot. Latince metin velim sciant eğer hala varsa vesaire bilmelerini isterdim. 3. bölümün 4. notuna bakınız. İsterim sözü burada Descartes'taki mutat anlamına çok yaklaşıyor. Daha emin olduklarını sandıkları bütün şeylerin, örneğin bir bedenlerinin, yıldızların, yeryüzünün ve benzeri şeylerin varlığı belki Tanrı'nın ve ruhun varlığından daha az kesindir. Çünkü bu şeylerin varlığı hakkında moral bakımından emin olunsa da 9 dipnot. Latince metin Certitudo ut lucuntur philosophi moralis. Filozofların dedikleri gibi bir ahlaki kesinlik. Çünkü garabete düşmeden bunların varlığından şüphe edemeyiz. Metafizik bir kesinlik söz konusu olduğu zaman uyurken de gerçekte hiç de öyle olmadığı halde başka bir bedenimiz olduğunu, başka yıldızlar, başka bir yeryüzü gördüğümüzü hayal edebildiğimiz göz önüne alınırsa, bu şeylerden emin olmamak için bunun yeter bir neden olduğunu mantıksızlığa düşmeden inkar edemeyiz. Çünkü uyurken zihnimize gelen ve uyanıkken gelenlerden daha az canlı, daha az açık olmayan düşüncelerin ötekilerden daha yanlış olduğunu nereden biliyoruz? Ve en iyi zihinler bile istedikleri kadar incelesinler, daha önce Tanrı'nın varlığını farz ve kabul etmedikçe sanırım bu şüpheyi gidermeye yetecek hiçbir kanıt ileri süremezler. Çünkü ilkin, az önce kabul ettiğim kural, yani pek açık ve pek seçik olarak kavradığımız bütün şeylerin doğru olduğu kuralı, ancak Tanrı var ya da mevcut olduğu, mükemmel bir varlık olduğu ve bizde var olan her şey ondan geldiği için doğrudur. 10. Dipnot. Latince metin Quicuit entis in nobis est. Bizdeki her türlü varlık. Buradan da gerçek şeyler olan ve açık seçik oldukları ölçüde bize Tanrı'dan gelen fikirlerimizin ya da kavramlarımızın doğru olmamalarına imkan olmadığı sonucu çıkar. Böylece eğer içinde yanlışlık taşıyan fikir ya da kavramlarımız varsa bunlar ancak bulanık ve karanlık bir şeyler içeren fikirlerimiz ya da kavramlarımızdır. Çünkü yokluktan pay almaktadırlar. Yani bizde böyle bulanık olarak bulunmaları tam mükemmel olmadığımızdandır. Tout parfait. 11 dipnot. Orijinal edisyon tout parfait. Tout parfaiti yerine. Fakat bir baskı hatası olsun ya da olmasın, bakınız 3. bölüm not 10, anlam şüphe götürmez. Latince metin omnino perfecti, mutlak surette mükemmel. Böylece yanlış ya da eksikliğin Tanrı'dan gelmesinde, hakikat ya da mükemmelliğin yokluktan gelmesine oranla daha az aykırılık bulunmadığı apaçıktır. Fakat bizde gerçek ve doğru olan her şeyin mükemmel ve sonsuz bir varlıktan geldiğini bilmeseydik, fikirlerimiz ne kadar açık ve seçik olurlarsa olsunlar, doğru olmak mükemmelliğine sahip olduklarını bize temin edecek hiçbir kanıtımız bulunmayacaktı. Şimdi Tanrı ile ruhun bilgisi bizi bu kuraldan böyle emin kıldıktan sonra uyurken hayalimizden geçen rüyalar, uyanıkken düşündüğümüz düşüncelerin hakikiliğinden bizi hiçbir şekilde şüpheye düşürmemelidir. Çünkü uyurken dahi pek seçik bir fikre sahip olabiliriz. Örneğin bir geometrici yeni bir ispat bulabilir ve uykusu ispatının doğru olmasına engel teşkil etmez. Rüyalarımızın bize birçok şeyleri tıpkı dış duyularımızdan geliyormuş gibi göstermelerinden ibaret olan en harcı alem yanılgıya gelince, bize böyle fikirlerin doğruluğundan şüphe etmek vesilesi vermek bakımından bu önemli değildir. 12 dipnot. Orijinal edisyonun metninde il n'importe pa yerine n'importe pa denilmiştir. Burada bir baskı hatası olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bakınız 3. bölüm not 10. Çünkü dış duyularımız bizi çok zaman uyumadan da aldatabilirler. Sarılığa tutulanların her şeyi sarı görmelerinde veya yıldızların ya da pek uzak başka cisimlerin bize olduğundan çok daha küçük görünmelerinde olduğu gibi. Çünkü nihayet ister uyanık ister uykuda olalım, bizi ikna edecek olan şey yalnızca aklımızın apaçıklığı olmalıdır. Dikkat edilirse hayal gücümüz ya da duyularımız değil de aklımız diyorum. Çünkü her ne kadar güneşi pek açıkça görsek de bu yüzden onun ancak gördüğümüz büyüklükte olduğuna hükmedemeyiz. Ve yine bir keçi gövdesi üzerine oturtulmuş bir aslan başını seçik olarak hayal edebilsek bile bundan dünyada aslan başlı bir keçi bulunduğu sonucunu çıkartamayız. Çünkü akıl bize bu şekilde gördüğümüz ya da hayal ettiğimiz şeyin hakiki olabileceğini asla söylememektedir. Tersine o bize bütün fikir ya da kavramlarımızın bir hakikat temeline dayanmaları gerektiğini buyurmaktadır. Çünkü tam mükemmel ve tam hakiki olan Tanrı'nın onları bize hakikat temeline dayanmaksızın vermiş olması mümkün değildir. Ve hayallerimiz bazı kereler uykuda, uyanıkkenkiler kadar hatta daha da canlı ve net olsalar da muhakemelerimizin hiçbir zaman uykuda, uyanıkken olduğundan daha apaçık ve daha bütünsel entiyer olamamasına gelince bu konuda yine aklımız bize tam mükemmel olmadığımız için düşüncelerimiz de tam doğru olamayacağından içinde hakikat bulunan düşüncelerimizin uykuda edindiğimiz düşünceler arasında değil de mutlaka uyanıkken edindiğimiz düşünceler arasında bulunması gerektiğini buyuruyor. 13 dipnot. Infallibment mutlaka yerine daha nüanslı olan Latince metinde portus daha ziyade deniliyor. 5. bölüm 1 dipnot. 1644 tarihli Latince başlık Quaestionum physicarum ab authore investigatarum ordo. Akin spase motus cordus et quarundun aliarum ad medicinam spentatium perclesarum opinium enodatio. Tum quate sit inter nostram et brutorum animam differentiae. Yazarın araştırdığı fizik sorunlarının sırası, özellikle de kalbin hareketinin ve hekimlikle ilgili başka bazı güçlüklerin açıklanması ve bizim ruhumuzla hayvanların ruhu arasındaki fark. Bu ilk hakikatlerden çıkardığım öteki hakikatlerin bütün sırasını izlemek ve burada onları size göstermek isterdim. Fakat bunu yapmak için kendileriyle hiç de bozuşmak istemediğim bilginler arasında tartışmalı birçok sorundan da şu an söz etmek gerekeceğinden bu isteğimden vazgeçmem ve halkın bunlardan daha etraflı bir şekilde haberdar edilmesinin yararlı olup olmadığı konusunda hüküm vermeyi daha bilgin kişilere bırakarak yalnızca bu sorunların genelde neler olduklarını söylemem daha iyi olacaktır sanıyorum. 2. Dipnot. Bakınız 6. bölüm not 2. Galileo'nun 1633 yılı Haziran'ında mahkumiyete uğraması Descartes'i son derece üzmüştü. Haberi Kasım ayında öğrenince kapsamlı bir eser olan Dünya kitabını yayınlamak tasarısından vazgeçti. Ama yine de kilise yönetiminin kararında kendi lehine bir değişiklik olabileceği umudunu korumaktaydı. Descartes'in ölümünden sonra Dünya kitabının bulunabilen parçaları 1662-1677 yılları arasında birçok defa yayınlanmıştır. Papalığın kitapları incelemek ve dinin saflığını korumakla görevli kurumu, gerçi bir hipotez olarak ileri sürülmek şartıyla yer yuvarlağının güneş çevresinde hareket ettiğinden söz edilmesini 1620 yılında kabul etmişti. Bu uzlaşmanın 1. bölüm not 9'da sözü edilen Descartes'ci masal nosyonuna yabancı olmadığı söylenebilir. ama 1633 mahkumiyeti bu hoşgörüyü hükümsüz kılıyordu. Aşağıdaki satırlar Descartes'in Mersenne yazdığı Kasım 1633 tarihli bir mektuptan alınmıştır. Dünyamı bu yılbaşında size göndermeyi düşünüyordum. Hatta 15 gün ya var ya da yok, eğer bu arada hepsi temize çekilemezse hiç olmazsa bir kısmını size yollamaya karar vermiştim. Ne var ki Galileo'nun sanırım geçen yıl İtalya'da basılmış olduğunu öğrendiğim dünya sistemini şu son günlerde Leyde ve Amsterdam'da arattırdığımda kitabın gerçekten basıldığını ama daha basılır basılmaz bütün nüshalarının Roma'da yakıldığını ve Galileo'nun da cezaya çarptırıldığını bana bildirdiler. Bu beni o kadar hayrete düşürdü ki bütün kağıtlarımı yakmaya ya da hiç olmazsa onları hiç kimseye göstermemeye adeta kesin karar verdim. Çünkü bir İtalyan olan ve hatta işittiğime göre Papa'nın lütfuna erişmiş bulunan Galileo'nun yer yuvarlağının hareketini ispatlamak istemiş olmaktan başka bir şey için suçlanabileceğine ihtimal vermiyordum. Yer yuvarlağının güneş çevresindeki hareketinin evvelce bazı kardinallerce sansür edildiğini biliyordum. Ve o tarihten beri de Roma'da bize açıkça okutulmasına izin verildiğini işittiğimi düşünüyordum. Ve itiraf ederim ki eğer yer yuvarlağının hareket ettiği yanlışsa benim felsefemin bütün temelleri de yanlış demektir. Çünkü bunlar onu apaçık bir şekilde ispatlıyorlar. Ve bu hareketle eserimin bütün kısımları arasında öyle sıkı bir bağlılık var ki, geri kalan her şeyi battal etmeden onu bundan ayıramam. Fakat içinde kilise tarafından onaylanmayacak tek bir kelimenin dahi bulunabileceği bir ifadenin, discourse, benden sadır almasına asla ve asla razı olamayacağıma göre, eserimi sakatlanmış olarak çıkarmaktansa onu ortadan kaldırmayı tercih ederim. Ben, Tanrı ile ruhun varlığını kanıtlamak için kullandığım ilkeden başka hiçbir ilke kabul etmemek ve daha önce bana geometricilerin ispatlarının göründüğünden daha açık, daha kesin görünmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek için verdiğim kararda daima direndim. Ama yine diyebilirim ki az zamanda yalnızca felsefede incelene gelen belli başlı bütün güçlükler üzerinde kendimi tatmin etmek imkanını bulmakta kalmadım fakat bazı yasalar da buldum. Bunlar Tanrı'nın doğaya o şekilde yerleştirdiği ve kavramlarını ruhlarımıza o türlü işlediği yasalardı ki, üzerlerinde biraz düşündükten sonra onların dünyada var olan ya da meydana gelen her şeyde aynen görüleceğinden asla şüphe edemeyiz. Sonra bu yasaları sırasıyla gözden geçirerek daha önce öğrendiğim ya da öğrenmeyi umduğum hakikatlerden daha yararlı ve daha önemli birçok hakikatler keşfetmiş olduğumu sanmıyorum. Bu hakikatlerin başlıcalarını bazı düşüncelerle yayımlamaktan vazgeçtiğim bir kitapta açıklamaya çalıştım. Bu nedenle onları tanıtmak için sözü geçen kitabın içindekileri burada kısaca anlatmaktan daha iyi bir şey yapamayacağımı sanıyorum. O kitapta onu yazmadan önce maddi şeyler üzerine bildiğimi düşündüğüm her şeyi bulundurmak niyetindeydim. Fakat nasıl ressamlar düz bir tablo üzerinde katı bir cismin bütün yüzlerini eşit şekilde gösteremedikleri için yalnızca ışığa karşı koydukları başlıca yüzlerinden birini seçerse, ötekileri gölgelendirerek birinciye göre görünebildikleri ölçüde göstermeye çalışırlarsa, ben de tıpkı onlar gibi düşüncemde olan her şeyi konuşmama koyamamaktan korkarak orada yalnız ışıktan anladığımı genişçe anlatmaya çalıştım. 3. Dipnot. Işık kitabı. Tire de la Lumière. Dünyanın esas bölümlerinden birisidir. Konuşmama ışığın çıktığı güneşle sabit yıldızlardan, ışığı geçiren göklerden, ışığı yansıtan kuyruklu yıldızlardan, gezegenlerden ve dünyadan ve özellikle de ya renkli ya saydam ya da ışık verir oldukları için yeryüzünde bulunan bütün cisimlerden bir şeyler ekledim. En sonra da bütün bunların seyircisi olan insan hakkında bir şey koydum. Hatta bütün bu şeyleri biraz gölgelendirmek ve allameler arasında kabul olunan görüşleri ne benimseyip ne de reddetmek zorunda kalmaksızın onlar hakkında verdiğim yargıları daha serbestçe söyleyebilmek için bütün bu dünyayı kendi tartışmalarıyla baş başa bırakmaya ve eğer Tanrı şimdi muayyel mekanların herhangi bir yerinde yeni bir dünyanın oluşmasına yetecek miktarda madde yaratsa, 4 dipnot. Dünya masalıdır bu. Bakınız 5. bölüm not 2 ve 1. bölüm not 9. Descartes, ilahiyatçılara karşı kendisini güvence altına alıyor ve yaratılışı deforme etmekle yerilmemeye dikkat ediyor. Gençliğinde Tevrat'ta anlatılanların hiç de ortodoks sayılamayacak yorumlarına kendini kaptırdığı anlaşılmaktadır. Cogitationes private ya da pense pur soi, özel düşüncelerde 1619 ya da 1620 şunları okuyoruz. Tekvin'e göre Tanrı'nın ışığı karanlıklardan ayırması, iyi melekleri kötü meleklerden ayırması demektir. Çünkü bir yokluğu, privation, gerçek bir hastadan ayırmak kabil değildir. Onun için bunu kelime anlamıyla anlayamayız. Tanrı bir saf zekadır. Bu maddenin çeşitli kısımlarını değişik biçimlerde ve düzensizce hareket ettirse, böylece ancak şairlerin hayal edebilecekleri kadar karışık bir kaos meydana getirse ve sonra doğaya her zamanki yardımını yapmakla kalıp onu koyduğu yasalara göre kendi başına işlemeye bıraksaydı, bu yeni dünyada neler olup biter idiyse sadece ondan söz etmeye karar verdim. Böylece ilk olarak bu maddeyi tasvir ettim ve gösterdim ki dünyada biraz önce Tanrı ile ruh hakkında söylediklerim müstesna, bence ondan daha açık ve daha anlaşılır bir şey yoktur. Çünkü ne ekollerde tartışılan suretlerden forms ya da niteliklerden qualities, herhangi birinin ne de genellikle bilmezlikten gelemeyeceğimiz derecede bilgisi ruhlarımızda doğal olarak bulunan herhangi bir şeyin bu maddede bulunmadığını özellikle farz ettim. Bundan başka doğa yasalarının neler olduğunu gösterdim ve kanıtlarımı Tanrı'nın sonsuz mükemmelliklerinden başka hiçbir ilkeye dayandırmaksızın kendisinden herhangi bir şekilde şüphe edilebilecek bütün nedenleri ispatlamaya ve Tanrı başka birçok dünyalar yaratsaydı dahi istisnasız hepsinde aynı nedenlerin gözlenmekten geri kalmayacak idiğini göstermeye çalıştım.